Ayram 54, sayfa 401, 62. Yeryüzü ama özellikle Ulrich'te denemecilik ütopyasından yanadır. İnsani bir tutum olarak kesinlik, en üst düzeyde bir istem olmak üzere kesin bir eylemi ve kesin bir varlığı da gerekli kılar. Ancak burada bir ayrım yapmak zorunludur. Çünkü aslında gerçekte henüz olmayan, düşsel kesinliğin yanı sıra bir de kılı kırk yaran kesinlik vardır. Ve bunların birbirinden farkı, düşsel kesinliğin olgulara, kılı kırk yaran kesinliğin ise düşsel imgelere de dayanmasıdır. Düşsel imgelere dayanmasıdır. Örneğin, Mossberger'in o tuhaf ruhsal yapısının 2000 yıllık hukuk kavramlarından oluşma bir sisteme yerleştirilişinde sergilenen kesinlik, bir delinin uçmakta olan bir kuşa bir iğneyi batırmaya yönelik kılı kırk yaran çabalarına benziyordu. Fakat bu kesinlik olgulara asla aldırmayıp düşsel nitelikteki hukuki değer kavramıyla ilgileniyordu. Buna karşılık ruh doktorlarının Mossberger'i idam cezasına çarptırma hakkının bulunup bulunmadığına ilişkin büyük soru karşısında sergiledikleri kesinlik tam anlamıyla bir kesinlikti. Çünkü bu kesinlik Mossberger'in hastalık şemasının o güne kadar gözlemlenmiş hiçbir hastalık şemasına uymadığından başkaca bir şey söylemeye cesaret edememişler, bu evreden sonraki kararı hukukçulara bırakmışlardı. Mahkeme salonunun bu olaydaki görüntüsü yaşamın bir resmiydi. Zira yaşamın 5 yıldan eski bir arabayı kullanmayı veya bir hastalığı 10 yıl önce en iyi sayılan ilkelere göre tedavi ettirmeyi bütünüyle olanaksız gören, ayrıca bütün zamanlarını gönüllü gönülsüz böyle buluşların zeseklemesine ayıran ve alanlarına giren her şeyi akılcı doğrultuda düzenleme merakındaki bütün canlı insanları güzellik, adalet, aşk ve inanç gibi soruları, kısacası bütün insancı soruları, bunlarla iş açısından herhangi bir bağlantıları bulunmadığı ölçüde karılarına bırakmayı yeğlerler. Ve karıları bunun için henüz yeterli olmadıkları sürece de kendilerine yaşamın barış ve savaş yanlarını bin yaşındaki özdeyişlerle anlatan erkek benzeri bir gruba emanet ederler. Bu kişilere söylediklerine inanmaksızın ve başka türlü de yapılabileceği olasılığını düşünmeksizin pek aldırmadan öfkeyle ve kuşkucu bir tutumla kulak verirler. Demek ki gerçekte yalnızca birbirleriyle savaşmakla kalmayıp bundan daha kötüsünü de yapan, genelde birbirlerine her biri kendi yerinde kalmak koşuluyla ne kadar istenmeye değer oldukları konusunda güvence vermenin dışında birbirleriyle tek kelime konuşmaksızın yan yana var olabilen iki ayrı ruhsal tutumun varlığı söz konusudur. Bunlardan biri kesin olmakla yetinir ve olgulara dayanır. Öteki ise bu kadarıyla yetinecek yerde bakışlarını hep bütüne çevirir ve bilgilerini sonrasız ve büyük diye adlandırılan doğrulardan türetir. Biri başarı, ötekisi ise yaygınlık ve saygınlık kazanır. Bu bağlamda bir karamsarın bunlardan birinin sonuçlarının değersiz, ötekininkinin ise doğruluktan uzak olduğunu söyleyebileceği de açıktır. Çünkü mahşer günü gelip de insanların eserleri ölçüye ve tartıya vurulduğunda asit formik üzerine yazılmış 3 makale, isterse 3 değil 30 olsun, neye yarar? Öte yandan insan mahşer gününe kadar asit formikten nerelere varılabileceğini bilmiyorsa eğer, mahşer günü hakkında ne biliyor sayılır. İnsanlık, dünyanın sonu geldiğinde böyle bir ilahi mahkemeyle karşılaşacağını öğrendiğinden bu yana yaklaşık olarak 18 yüzyıldan biraz fazla ama 20 yüzyıldan az bir süre geçtiğinde gelişme bu ne o ne onun iki kutbu arasında rakkas gibi gidip gelmekteydi. Bir yönü ona karşı olan yönün izlemesi deneyimlerin gösterdiği bir gerçektir. Ve böyle bir dönüşün tıpkı her yön değiştirmede daha bir yükselen bir vidanın hareketi gibi gerçekleşmesinin düşünülebilecek ve istenmeye değer bir şey olmasına karşın bu hareket sırasında gelişme, bilinmeyen nedenlerden ötürü ancak çok ender durumlarda dolaylı yol ve yıkım nedeniyle yitirdiklerinden fazlasını kazanabilmektedir. Demek ki Dr. Paul Arnheim bu Ulrich'e dünya tarihinin hiçbir zaman bir olumsuzluğa izin vermediğini söylerken tamamen haklıydı. Dünya tarihi iyimserdir. Büyük bir coşkuyla hep önce birinden yana ve ancak ondan sonradır ki onun karşıtından yana çıkar. Bu bağlamda kesinliğe ilişkin ilk düşleri asla onları gerçekleştirme girişimi izlememiş, bu düşler mühendislerin ve bilim adamlarının düşlere kanat çırpmaktan uzak kullanımlarına bırakılmış ve yeniden daha saygın ve yaygın olan ruhsal tutuma dönülmüştür. Ulrich, güvenilirlikten yoksun olanın nasıl yeniden saygınlık kazanmış olduğunu hala iyi anımsayabiliyordu. Güvenilir olmayan bir meslekte çalışan insanların, yazarların ve şairlerin, eleştirmenlerin, kadınların ve yeni bir kuşaktan olmak gibi bir meslekte çalışanların, salt bilginin insanlığın bütün yüce işlerini bir daha bir araya getirmeksizin parçalayan, uğursuz bir şeye benzediği yolundaki yakınmaları gittikçe artıyordu. Bunlar, yeni bir insanlık inancı, içsel değerlere dönüş, tinsel yükseliş ve bunlara benzer şeyler talep ediyorlardı. Ulrich, başlangıçta safça bir tutumda bunların ata binmekten ötürü berelenip topallayarak attan inen, bağırarak berelenen yerlerinin ruhla olmasını isteyen kişiler olduklarını sanmıştı. Ama zamanla başlangıçta kendisine onca tuhaf gelmiş olan, sürekli yinelenen çağrının geniş bir yankı bulduğunu görmek zorunda kalmıştı. Bilgi, çağ dışı olmaya başlamış, içinde yaşanılan zamana egemen olan, kesinlikten uzak insan tipi kendini kabul ettirme yoluna girmişti. Ulrich bunu ciddiye almaya karşı çıkmıştı ve şimdi tinsel eğilimlerini kendine özgü bir biçimde geliştirmekteydi. Gençliğin sonradan geri dönüp bakılması onca duygulandırıcı ve sarsıcı olan o ilk bilinçlenme döneminden geriye anılarında bir zamanlar sevdiği düşüncelerden epey kabarık sayıda kalmıştı. Bunların arasında varsayıma dayanan yaşamak söylemi de vardı. Bu söylem hala cesareti, insanın yaşama ilişkin ve elinde olmaksızın henüz bir şey bilmediği, atılan her adamın deneyimden yoksun bir gözü peklik anlamını taşıdığı evreleri, yaşama çekinerek adım atan genç bir insanın büyük bağlamlara ve geri dönülmezliğin esintisine duyduğu isteği dile getirmekteydi. Ulrich aslında bütün bunlardan hiçbir şeyin geri alınamayacağını düşünüyordu. Bakışları ilk kez dünyayı sınayan bir insanın iç dünyasında tek güzel ve kesin olan bir şeyler için seçilmiş olmaya ilişkin o gerilim dolu duygudur. Böyle bir insan duygularını gözden geçirdiğince hiçbir şeye çekincesiz evet diyemez. Olası sevgiliyi arar ama onun doğru kişi olup olmadığını bilmez. Bunu yapmak zorunda olduğundan emin olmaksızın öldürebilir. Kendi doğasının gelişmeyi hedefleyen iradesi, mükemmele inanmasını yasaklar. Ama karşısına çıkan her şey sanki mükemmelmiş izlenimini yaratır. O insan şunu sezer. Bu düzen kendini gösterdiği kadar sağlam değildir. Hiçbir nesne, hiçbir biçim, hiçbir ben, hiçbir ilke güvenilir nitelik taşımaz. Her şey görünmeyen ama sürekli bir değişim içerisindedir. Sağlam olmayan da olana göre çok daha fazla gelecek vardır. Ve şimdiki zaman henüz ötesine geçilememiş bir varsayımdan başka bir şey değildir. Bu durumda insan bir araştırmacıyı kendisini baştan çıkartmak peşindeki olgular karşısında onlara inanmakta acele etmekten koruyan olumlu anlamda kendini dünyadan özgür tutmaktan başka ne yapabilir? Bu nedenle kendinden bir şeyler yapma konusunda çekingen davranır. Bir karakter, bir meslek, sağlam bir iç dünya, bütün bunlar ona göre sonunda kendisinden geriye kalacak olan iskeleti belirleyen öğelerdir. Kendini farklı anlamayı dener, ahlaki ya da entelektüel açıdan yasak olsa bile iç dünyasında onu zenginleştiren her şeye olan eğilimiyle kendini her yana gitmekte özgür olan ama hep bir dengeden ötekine ve hep öne doğru yürüyen bir adım gibi hisseder. Ve günün birinde doğru düşünceye sahip bulunduğu kanısına vardığında anlatılması olanaksız bir kor parçasının dünyaya düştüğünü ve bunun parıltısının dünyaya artık farklı bir görünüm kazandırdığını algılar. Sonraları tinsel yetisi arttığında Ulrich'te bütün bunlar artık varsayım gibi güvenilir olmayan bir sözcükle değil, fakat belli nedenlerle deneme gibi kendine özgü bir kavramla ilintili kıldığı bir düşüncede birleşmişti. Bir denemenin birbirini izleyen bölümlerinde bir şeyi pek çok yanıyla ele alması ama hiçbir zaman bütünüyle kavramaması gibi, çünkü bütünüyle kavranmış bir şey bir çırpıda kapsamını yitirir ve bir kavramın kalıbında eriyip gider. Ulrich de dünyayı ve kendi yaşamını ancak bu yolla en doğru biçimde görebileceğine ve ele alabileceğine inanmıştı. Bir eylemin ya da bir niteliğin değeri, hatta özü ve doğası, ona kendilerini kuşatan koşullardan, hizmet ettikleri hedeflerden, kısacası ait oldukları ve yapısal açıdan hep değişime uğrayan bütünden bağımsız görünüyordu. Ayrıca bu, bir cinayetin bize bir suç ya da kahramanca bir eylem gibi ve aşk saatinin de bir meleğin ya da bir kazın kanadından düşme bir tüy gibi gözükebilmesi olgusunun sadece yalın bir betimlenişinden başka bir şey değildir. Ancak Ulrich bu olguyu genelleştirmekteydi. Böylece bütün ahlaki olaylar yapısına sözü edilen olgunun anlam kazandırdığı bir güç alanında gerçekleşiyordu. Ve bu olaylar iyiyi ve kötüyü, bir atomun kimyasal bağlantı olanaklarını içermesi gibi içeriyorlardı. Bunlar bir ölçüde ne olmuşlarsa oydular ve örneğin sert sözcüğünün, yani tek bir sözcüğün, sertliğin aşkla, kabalıkla, çabayla veya katılıkla ilintili oluşuna göre birbirinden farklı dört özü göstermesi gibi, Ulrich'e de bütün ahlaki olaylar anlamları bağlamında başka olayların bağımlı işlevi olarak gözükmekteydi. Böylece sonsuz bir bağlamlar sistemi oluşmaktaydı. Bu sistem içerisinde normal yaşamın kabaca bir ilk yaklaşımla eylemlere ve niteliklere atfettiği türden bağımsız anlamlar artık hiç yoktu. Yine bu sistem içerisinde görünüşte sağlam olan, başka çok sayıda anlam için saydam bir bahaneye, olay belki gerçekte oluşmayan fakat hissedilen bir şeyin simgesine dönüşüyor, kendi olanaklarının bütünü olarak insan, başka deyişle bir gizil güç niteliğiyle insan, insanoğlunun yazıya dökülmemiş şiiri, yine insanın karşısına bir metin, gerçeklik ve karakter olarak çıkıyordu. Ulrich aslında kendisini bu bakış açısı doğrultusunda her erdeme ve her kötülüğe yatkın hissediyordu. Gerek erdemlerin, gerekse kötülüklerin dengeli bir toplum düzeninde itiraf edilmese bile genelde aynı ölçüde sıkıcı sayılması da Ulrich'e doğada her yerde olan bir şey. Her güçler oyununun zamanla bir orta değere ve orta konuma, bir dengeye ve donmaya yöneldiğini kanıtlıyordu. Alışılagelmiş anlamda ahlak, Ulrich için etik değerinden yitirmeksizin ahlakla karşılaştırılamayacak bir güçler sisteminin yaşlanma biçiminden başka bir şey değildi. Bu düşüncelerde yaşama yönelik bir güvensizliği dile getiriyor olabilir. Oysa güvensizlik aslında alışılmış güvencelerin eksikliğinden başka bir şey değildir. Ve ayrıca şunu da anımsatmak gerekir ki, insanlık gibi son derece deneyimli bir kimlik bile görünüşe bakılırsa buna çok benzer ilkeler doğrultusunda davranmaktadır. İnsanlık zaman içerisinde yaptığı her şeyden döner. Onların yerine başkalarını koyar. Zamanın akışı içerisinde insanlık bağlamında da suçlar erdemlere, erdemler de suçlara dönüş. Bütün olup bitenleri büyük tinsel bağlamlara yerleştiren insanlık birkaç kuşak sonra bu bağlamları yeniden yıkar. Ne var ki bütün bunlar bütünsel bir yaşam duygusu içerisinde değil, fakat art arda gerçekleşir ve bu bağlamdaki deneylerden oluşan zincir bir yükselme eğilimi sergilemez. Oysa bilinçli bir denemeci tutum, dünyanın bu kusurlu bilinç durumunu bir iradeye dönüştürmeyi görev edinecektir. Ve birbirinden farklı çok sayıda gelişme çizgisi böyle bir şeyin çok yakında olabileceğini göstermektedir. Bir hastanede sırtında kar beyazı önlüğüyle çalışan ve bir hastanın küçük bir beyaz kaptaki dışkısını bazı asitlerin yardımıyla erguvan rengi bir maddeye dönüştüren, gösterdiği özen doğru rengi tutturmasıyla ödüllendirilen bir hemşire daha şimdiden kendisi bunu bilmese dahi sokakta aynı şeyle karşılaştığında tüyleri ürperen genç bir hanımınkinden çok daha değişken bir dünyada yaşamaktadır. Kendi eyleminin ahlaki güç alanına girmiş olan suçlu, artık sadece çok hızlı akıntıya uymak zorunda olan bir yüzücü gibi hareket edebilir. Ve çocuğu bir kez böyle sürüklenmiş olan her anne bunu bilir. Çocuğunun o güne değin kendisinden zorla alınmamış olmasının tek nedeni böyle bir inanç için henüz yer bulunamamış olmasıdır. Psikiyatri büyük neşeyi sanki neşeli bir neşesizlikmişçesine neşeli bir ruh hali diye adlandırmış, ayrıca bekaret ve şehvetlilik, vicdanlılık ve vicdansızlık, acımasızlık ve yufka yüreklilik gibi bütün uçların hastalıklı bir noktaya vardığını ilan etmiştir. Bu koşullar altında yalnızca iki abartı arasındaki orta konumu hedefleyen bir sağlıklı yaşam pek az önem taşımayacak mıdır? İdealinin yalnızca kendi ideallerinin abartılmasını yadsımak olması bile böyle bir yaşamı son derece yoksul kılmayacak mıdır? Demek ki bu tür sapmalar insanı artık ahlaki normda katı düzenlemelerin dinginliğini değil ama her an yenilenmesi için edimler isteyen hareketli bir denge görmeye itmektedir. İster istemez edinilmiş hep yinelenen davranış alışkanlıklarını bir insanın karakteri diye nitelendirmek, sonra da yinelemeler için o insanın karakterini sorumlu tutmak gittikçe artan ölçüde kısır bir tutum olarak algılanmaktadır. İç dünya ile dış dünya arasındaki karşılıklı ilişkinin bilincine varılmaktadır. Ve özellikle insandaki kişisel olmayan yanın anlaşılması sayesinde kişisel yana ilişkin yeni izler, yalın nitelikteki belli temel davranış biçimleri tıpkı kuşların yuvalarını yapmalarındaki gibi çok sayıda maddeyi birkaç işlemden geçirdikten sonra kendi benini inşa eden bir kimlik inşa etme içgüdüsü bulunmuştur. Artık insan belli etkileri kullanarak yozlaşmış konumları yatağından taşan bir derenin yolunu tıkarcasına engelleme hedefine öylesine yaklaşmıştır ki suçluları tam zamanında birer meleğe dönüştürememek neredeyse ancak toplumsal bir kusurdan ya da bir beceriksizlikten kaynaklanabilecektir. Ve daha böylece çok örnek verilebilir. Dağınık, birbirine henüz yaklaşamamış şeylerden söz edilebilir. İnsan, bütün bunların sonucunda, daha yalın koşullar altında, yine bütün bunların uygulanabilmesi için oluşturulmuş, yüzeysel yaklaşımlardan yorgun düşebilir. Ve zamanla, 2000 yıldan bu yana değişen zevklere hep ayrıntılar bağlamında uydurulmuş bir ahlakı, biçimsel açıdan temel bir değişime uğratmak, olguların devingenliği ile daha iyi uyum sağlayan bir başkasıyla değiştirmek gereğini duyabilir. Ulrich'in inancına göre bunun için tek eksik olan formüldü. Bir hareketin hedefinin daha bu hedefe erişilmezden önce herhangi bir tarihli anda yolun son kısmında aşılabilsin diye bulmak zorunda olduğu anlatım eksikti. Bu, her zaman cüretkar sayılması gereken, o andaki duruma göre henüz gerekçelendirilemeyen bir anlatımdır. Kesin olan ile olmayanın, kesinlik ile tutkunun oluşturduğu bir birlikteliktir. Ancak özellikle onu teşvik etmesi gereken yılların akışı içerisinde Ulrich'e tuhaf bir şeyler olmuştu. Ulrich bir filozof değildi.